Siz mi iyi bilirsiniz yoksa yaradan Allah mı?
Rabbi göğe hapsedene, yeryüzü bizim diyene, insanlığa zulmedene, biz karşıyız, biz karşıyız.
Biz karşıyız, biz karşıyız, zalimlere biz karşıyız.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وحديتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين الله عز وجل استديق دار محلوقات yarattı. Melekler yarattı, cinler yarattı, insan yarattı, bildiğimiz ve bilmediğimiz gezegenler, yıldızlar yarattı, mahlukat yarattı. Bunların bir kısmını bir kısmından üstün kıldı. Bazılarını bazılarından, bazı nebileri bazı nebilerden, bazı aynı nebiden olduğu halde bazı kimseleri bazı kimselerden, bazı melekleri bazı meleklerden, bazı cinleri bazı cinlerden, bazı insanları bazı insanlardan üstün kıldı. Nebiler arasında üstün kılınma olduğu gibi, aynı nebiden olduğu halde insan nebinden, melek nebinden, hayvan nebinden, olmasına rağmen onlar da kendi arasında birbirlerine üstün kılındılar. Allah Teala bütün mahlukatın üzerine insanoğlunu en üstün olarak yarattı. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Muhakkak ki biz insanoğlunu en güzel surette yarattık. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra insanı da en düşük düşüklerin en düşüğünün seviyesine indirdik. Eğer insan olarak yaşayabilirse meleklerden üstün olabilecek ama eğer Allah'ın kendisine vermiş olduğu şerefi anlamaz da insan gibi yaşamazsa o takdirde hayvandan daha aşağı düşecek, esfel-i safilini boylayacak. İnsana mahlukatın en değerlerinden olan meleklere insan olduğuna secde etmesini emretti. insana secde etmesi meleklerin ve şeytanın ve cinlerin insana secde etmesiyle ilgili emri Kur'an-ı Kerim birçok yerlerde tekrar ediyor. Ve iskâle rabbuke lil melâiketi inni câhilun fil ardi halife. Rabbin meleklere bir zamanlar demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler dediler ya Rabbi اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُخْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ مَنْ قَدِّسُ لَكَ. Ya Rabbi sen yeryüzünde fitne fesat çıkartacak, kan dökecek, insan öldürecek bir varlık mı yaratmak istiyorsun? Biz seni tesbih ederken, takdis ederken, seni yeterince sana kulluk görevini yaparken sen hala bir varlık mı yaratmak istiyorsun? Siz bilmezsiniz, ben bilirim. Evet, insanoğlunun içerisinden böyle mahluklar da olacak. Evet, kan dökecek, fitne çıkartacak. Fakat onların içerisinde öyleler de olacak ki, onlar İbrahim olacak, onlar Musa olacak. Onlar Hazreti Muhammed Mustafa olacak, onlar Ömer olacak, Ebu Bekir olacak, Ali olacak. Onların içerisinden öyleleri de çıkacak. Benim meleklerimi geçecek. Meleklerimin en üstünü olan Cebrail'i bile geçecek ve Sidretul Muntaha'ya ulaşacak ve orayı da geçecek, benimle karşı karşıya getireceğim, benim makamıma çıkartacağım ve benim ismimle onun ismini bir arada zikredeceğim Hazreti Muhammed Mustafa da onların içerisinde olacak. Kur'an-ı Kerim İnsanın başlangıcını Kur'an'ın başından itibaren anlatmaya başlıyor. İnsan nasıl yaratıldı ve insana şeytanın düşmanlığının sebebinin ne olduğunu anlatmakla başlıyor. Kur'an'ın daha ilk sayfalarına baktığınız zaman Bakara suresinin başlarında bunları göreceksiniz. İnsana Allah Azze ve Celle bir kıssadan bahsediyor. Yaratılış kıssası. İnsana şeytanın neden düşmanlık yaptığını, neden yapmak istediğinden bahsediyor. Ve izbunna lil melaiketi sucudu li adam fesecedu illa iblis ebe ve istekbere ve kâne minel kafirin. Biz meleklere demiştik ki Adem'e secde edin. Hepsi secde ettiler. Fakat iblis secde etmedi. Büyüklendi, kibirlendi, kaçındı secde etmekten ve kafirlerden idi veya kafirlerden oldu. Ve kâne minel kafirin ayeti üzerinde birçok kimseler kafirlerden olduğu manasını verseler de fakat kafirlerden idi şeklinde bir mana da verilmiştir ve bu mananın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Zaten Allah'ın ilminde o kafirlerden idi. Fakat Allah o zamana kadar meleklerin içerisinde rahat bir şekilde yaşamaya devam eden şeytanı ve iblisi Allah o güne kadar imtihana çekmemişti. İmtihana çekilmediğinden dolayı imtihan görmemiş olanlar rahat rahat yaşarlar ve gerçek dostlarınızı ancak imtihan günlerinde anlayabilirsiniz. Gerçekten kimin itaatkar olduğunu, kimin itaatkar olmadığını, gerçek dostlarınızın kim olduğunu ancak onları imtihan ettiğiniz zaman anlayabilirsiniz. İşte bu manada Allah Azze ve Celle onları cin taifesini imtihan etmek istedi. Meleklerin içerisinde rahat rahat yaşıyor, Allah'a kulluk görevlerini yerine getiriyor, hatta ilim sahibi bir mahluk olarak yaşadığı halde fakat Allah'ın imtihanlarından geçmemiş ve imtihandan geçmediği için de daha ne olduğu belli olmamış olan, insanlar için henüz belli olmamış olan, fakat hakikatte Allah için belli olan, o yüzden Celaleyn der ki فَيَعِلْمِ اللّٰهِ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ayetinin sonunda Allah'ın ilmine göre, Allah'ın ilminde zaten o kafirdi. Fakat onu melekler bilmiyorlardı. Demek ki bir insanın veya bir mahlukun gerçekte kafir olacağını
Allah azze ve celle daha evvelden bilmektedir. Ve onun ne olduğunu ortaya çıkarmadan canını almak istememektedir. İnsan gibi cin tayfesi de imtihandadır. Ve imtihanda ne olduğunu ortaya çıkması için Allah böyle bir emir vermişti. Cinin ne olduğunu, şeytanın ne olduğunu ortaya çıkması, ondaki kibirin ve gururun ortaya çıkması için Allah meleklerle beraber şeytana da emretmişti. Uscudu li Adem demişti. Adem'e secde edin. Hepsi secde ettiler. Fakat iblis secde etmedi. Ebe ve istekbara ve kâne minel kafirin. Büyüklendi. Geri döndü. Büyüklendi ve secde etmekten kaçındı. Ve kafirlerden idi. Fakat onun kafirlerden olduğunu insana bildirilmesi ve meleklere gösterilmesi gerekmekteydi. Onda bir nefis vardı. O nefis kendisine gururlu olmaya, kibirli olmaya teşvik ediyordu. Şeytanı kim kandırdı? Eğer insan yeryüzüne şeytan olmasaydı, acaba insanoğlu imtihanda olmayacak mıydı? Şeytan olmasaydı, acaba tüm insanlar cennetlik mi olacaktı? Acaba bütün problem, bütün suç şeytanın üzerinde midir? Şeytan olmasaydı insan imtihanda olmayacak mıydı? Eğer şeytan olmasaydı insan imtihanda olmayacaktıysa, o halde şeytan, şeytanı kandıran şeytan nerededir? Hangi şeytan şeytanı kandırmıştır? Hangi mahluk şeytanı kandırmıştır? Böyle bir mahluktan Kur'an-ı Kerim bahsetmemektedir. Böyle bir mahluk yoktur. Şeytanın kandırılması başka bir mahluk tarafından olmamıştır. Şeytanın kendi nefsi onu kandırmış ve ondaki büyüklük, ondaki kibir onun ayağının kayılmasına sebep olmuştur. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ Kur'an-ı Kerim birçok yerlerde bu kıssayı anlatıyor. Kur'an'ın meseleleri anlatma şekli böyledir. Bütün şeytanın kıssasını ya da insanoğlunun yaratılış kıssasını Kur'an'ın yalnız bir yerinde anlatmıyor. Değişik yerlerinde anlatıyor ki Kur'an'ın neresini elinize alırsanız alın, Kur'an'ın neresinden birkaç sayfa ezberlerseniz ezberleyin, Kur'an'dan önemli meselelerin hepsini ezberlemiş olasınız, önemli meselelerin hepsini öğrenmiş olasınız diye, hatta elementerden aşağısını bile ezberlemiş olsanız, Kur'an'ın önem vermiş olduğu birçok meseleyi, elementerden aşağısını öğrenmiş olmakla bile öğrenmiş olasınız diye, sizin daima dikkatinizi çekmek için, Kur'an meseleleri değişik yerleri tekrar eder. Bakara suresinin Kur'an'ın başlarında meleklerin secde ettiğinden ve şeytanın secde etmediğinden bahsettikten sonra Araf suresine gelir tekrar aynı kıssadan bahseder. Daha sonra Hicr suresine ulaşır tekrar aynı kıssadan bahseder. Kur'an'ın değişik yerlerinde aynı kıssadan bahseder ama usandırmadan bahseder. Çok güzel geçişler yapar. Meseleden meseleye yumuşak geçişler yapar. O geçişler belagat ve fesahat içerisinde öyle geçişler yapar ki siz usanmazsınız. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ Sonra meleklere secde edin demiştir fakat iblis hariç hepsi secde ettiler. İblis secde etmedi. لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Secde edenlerden olmadın. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Allah Azze ve Celle buyurdu ki kendisine, ben sana emrettiğim zaman seni secde etmekte alıkoyan sebep nedir ey iblis? Hangi sebepten dolayı sen secde etmedin Adem'e? قَالَ لَخَيْرٌ مِنْ Dedi ki, ya Rabbi ben ondan daha hayırlıyım. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Dedi ki, ben ateşten beni yarattın ya Rabbi ve onu ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür demek istemişti yani. Halbuki ateşin topraktan üstün olduğuna dair elinde hiçbir delil yoktu. Ateşin topraktan üstün olduğuna dair elinde hiçbir delil yoktu. Fakat şeytan adeta Allah'ı bile kandırmak istercesine önce Allah'a ya Rabbi sen beni yarattın demek suretiyle, önce Allah'ın yaratıcı olduğundan bahsetmek suretiyle, adeta Allah'ın kendisine karşı yumuşak davranmasını istercesine, ya Rabbi ben senin benim yaratıcım olduğunu biliyorum dercesine Önce sen beni yarattın dedikten sonra sen beni ateşten yarattın ya Rabbi demiş. Ve ateşin topraktan üstün olduğunu ima etmek istemişti. Halbuki mesele ateşin topraktan üstünlüğü meselesi değildi. Mevlid-i Nas'ta işlevada mesah yoktur der kitaplar. Bir meselede ayet ve hadis olduğu zaman o meselede kıyas yapılamaz. Bir meselede Allah'ın ve Resulünün talimatı olduğu zaman o mevzuda kıyas yapılamaz, iştihatta bulunulamaz. İmam Ebu Hanife'nin hocası olan İmam Cafer Sadık Rahimahullah bir gün İmam Ebu Hanife'ye demişti ki kendi talebesi olduğundan dolayı ey oğlum sakın kıyas yapmaya kalkma. Çünkü ilk kıyas yapan şeytandır demişti. Şeytan halaktan eminler ve halaktan umintin demişti. Allah'ın emrinden muhalefet etmiş. Ya Rabbi beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın demiş. Ateşle toprağı kıyas etmiş ve bu yüzden cehennemlik olmuştu. Sakın sen de öyle olmayasın demişti. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah ise ona cevaben demişti ki evet ama şeytan hakka ulaşmak için kıyas yapmamıştı. Halbuki ben hakka ulaşmak için kıyas yapıyorum. Ehl-i Sünnet'in bütün mezheplerinden dört mezhebin tamamında edile-i şer'iyeden dördüncüsüdür kıyas. Caferiye mezhebinde kıyas kabul edilmemiştir. Onun yerine akıl delil olarak kullanılmıştır. Mesela biz esrarın haram olduğunu kıyas yaparak, içkiye kıyas ederekten söyleriz. Halbuki onlar kıyası kabul etmediklerinden, içkideki, içkinin haram olmasının sebebi olan, içindeki sekir maddesi, iskar eden madde, sarhoşluk verici olan maddeden dolayı haram olduğuna göre içki, aynı madde her neyin içinde bulunursa, ister esrarın içinde bulunsun, ister viskinin içerisinde bulunsun, ister başka bir şeyin içerisinde bulunsun, eğer o madde onun içerisinde varsa onu kullanmak haramdır deriz çünkü biz onu içkiye kıyas ederiz. Halbuki onlar kıyas kabul etmediklerinden dolayı akıllarına göre hüküm verirler ve derler ki esrar kötü bir şeydir öyleyse haramdır. Halbuki Ehl-i Sünnet'in bu meseledeki tavrı daha çok ilmidir ve bir dayanağa dayandırmaktadır. Herkesin aklı farklıdır. Akıllar farklı olduğundan dolayı birisine göre kötü olan şey, diğerine göre güzel olabilir. Halbuki kıyasın bir kanunu vardır. İki şeyin birbirine kıyas edilebilmesi için elma ile armut kıyas edilemez. İlletlerinin, sebeplerinin aynı olması gerekir. Kıyas bir ilme dayanmaktadır, bir kurala dayanmaktadır. Onun için Ehl-i Sünnet'in bu meseledeki tavrını daha ilmi olarak görüyorum. Kıyas yapmıştı şeytan. Halaktan eminler ve halaktan emintiyim dedi. Ben ateşten ve topraktan yarattım ya Rabbi. Halbuki ateş mi üstündür, toprak mı üstündür? Bu meselede elinde hiçbir delil yoktu. İmam-ı Azam sadece ben hakka ulaşmak için kıyas yapıyorum. O ise hakka ulaşmak için kıyas yapmadı demek suretiyle cevap vermişti. Şöyle cevap vermesinden mümkündü. Belki öyle cevap da vermiştir ama belki bize kitaplar nakletmemişlerdir. Veya belki hocasıdır diye karşısında fazla konuşmak istemediğinden dolayı çok uzun konuşmamış, belki bir iki kelimeyle cevap vermiş olabilir. Evet, şeytan kıyas yapmıştı ama evet ben de kıyas yapıyorum. Fakat şeytanın yapmış olduğu kıyas fasit bir kıyastı. Yanlış bir kıyas yapmıştı. Çünkü ateşin topraktan üstün olduğunu gösteren hiçbir delil yoktu. Halbuki bizim yaptığımız kıyasta illetler aynıdır. Ve aynı zamanda İmam Cafer Rahimahullah şeytanın kıyasını İmam Ebu Hanife'nin kıyasına kıyas etmiş. Esasında kıyası reddederken kendisi de kıyas yapmıştır. Yani aslında burada İmam Ebu Hanife ona ey hocam sen beni kıyastan men ederken bana kıyas yapma derken ilk şeytanı kıyas yapmıştır ve cehennemlik olmuştur derken beni de onun gibi olmaktan men ederken aslında sen de kıyas yapmaktasın. Sen de benim yapmış olduğum kıyası şeytanın kıyasına kıyas etmektesin. Öyleyse sen de kıyas yapmaktasın. Ve bir şeyi reddederken onu yaptığın takdirde, kıyası reddederken kıyas yaptığın takdirde davanı düşürmüş olursun. Kıyas yaparken kıyas yaparsan, kıyası reddederken kıyas yaparsan, kıyası kabul etmiş sayılırsın. O halde sen de kıyas yapmış oluyorsun. Aynı zamanda ben mevlid-i nas olan meselelerde, Kur'an'dan ve sünnetten delil olan meselelerde, ayet ve hadis olan meselelerde ben kıyas yapmıyorum. Hiçbir ulema bugüne kadar, Ehl-i Sünnet'in hiçbir alimi tarih boyunca ayet ve hadis olan bir meselede kıyas yapmamıştır. Ayet ve hadis varsa bir meselede, o meselede ayet ve hadisin dediğini yapmış, kıyasa başvurmamıştır. Çünkü kıyas sonuçta içtihattır. Çünkü kıyas sonuçta bir insanın görüşüdür. Halbuki ayet ve hadis Allah'ın ve Resulü'nündür. Allah ve Resulü hata etmez. Ama içtihatlarda hata olabilir. O halde ayet ve hadisin olduğu meselelerde içtihat yapmak, fikir beyan etmek, araştırma yapmak doğru olamaz. Şeytan içtihat yapmaya kalkmıştı. Kıyas yapmaya kalkmıştı ama hata etmişti. Aynı zamanda şeytan ateşin topraktan üstünde olduğuna dair hiçbir delil getirmemişti. Halbuki toprak ateşi söndürmektedir. Ateş müslümdür, toprak müslümdür. Toprağın ateşten üstün olduğu taraflar çoktur. Ateş daima yakar yıkar. Ateşin faydalı olduğu meseleler azdır. Halbuki toprağın faydalı olduğu meseleler çoktur. Ateş kibirlidir, saldırgandır. Halbuki toprak tevazu sahibidir. İçinden meyveler çıkartır. Toprağın içerisinden meyve ağaçları çıkar. Toprağın içerisinden insanlara güzel güzel tebessüm eden, beni Allah yarattı diyen güzel güller çıkar. Toprak yumuşaktır, tevazu sahibidir, alçak gönüllüdür. Ama ateşte ise bu alçak gönüllülük yoktur. Meseleye sadece bir cihetten bakmak, ateşin hafif olması cihetinden, hararetin yüksek olması cihetinden, bu yönlerden topraktan üstün olduğu şeklinde meseleye bakmak, meseleyi bütün yönleriyle anlamamak demektir. Şeytan esas itibariyle ateşin topraktan üstün olduğuna dair eline hiçbir delil yoktu. Fakat şeytan, şeytanın şeytan olmasına, şeytanın Adem'e secde etmemesine esas sebep ve Allah'ın emrine karşı gelmesine esas sebep ondaki kibir ve gurur idi. Yoksa kıyas yapmak değildi. Şeytanın aslında cennetten kovulması ve cehennemlik olmasının esas sebebi gerçekte kıyas yapması değil, yanlış bir kıyas yapması da değil. Çünkü alimler de yanlış kıyasla bulunabilirler. Fakat esas olarak onun cehennemlik olmasının sebebi nefsine uyması. Çünkü Allah şeytanı da dünyaya imtihan için göndermişti. Fakat şeytan bir müddet meleklerin içerisinde kalmış. Meleklerle beraber yaşarken melekler onu da kendileri gibi Allah'a asi olmayan kullardan zannediyorlardı. Halbuki Allah biliyordu ki benim bu yarattığımda nefis var ve bunda kibir var ve eğer o kibriyle savaş vermezse, tıpkı insan gibi o kibriyle savaş vermezse cehennemlik olacak. Ve onu o günkü meleklere ve tüm insanlara göstermek istemiştim. Onun şahsında tüm insanlara şunu anlatmak istemiştim. Sizin ilk babanız olan Adem'e secde etmedi ve onun düşmanlığını yapmak için yemin etti. O halde ona karşı dikkatli olunuz. Ve onun cehennemlik olmasının sebebi kibirli olmasıydı. Her kim sizin içinizden kibirli olursa onun da sonucu onun gibi olmaktır manasında. Kur'an bize bu meseleyi aktarmak istemişti. Ve aktarmıştı Kur'an-ı Kerim. Birçok yerlerde bu meseleyi anlattı. Memenake Allah'a tescude iz emertuk. Nedir seni men eden ey şeytan? Neden secde etmedin Adem'e? Kale ne hayrun minhu halaktani min nar ve halaktahu min tin. Allah bu cevap üzerine kale fehbit minha. İn oradan dedi ona. İn cennetten ya da in melekler zümresinin arasından. Sen onların içerisinde olmaya layık değilsin. Kale fehbit minha. فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّابِرِينَ ve çık oradan sen muhakkak aşağılıklardansın. قَالَ اَنْزِرْنِي لَا يَمْيُمْ عَسُونَ şeytan dedi ki, ya Rabbi bana bir müddet zaman verir misin? Ya Rabbi bana bir müddet zaman tanı. Beni tekrardan bas-ı berde mevte kadar, ölülerin diriltileceği güne kadar, tekrardan haşrın olacağı güne kadar, bana bir zaman tanır mısın ya Rabbi? قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَر۪ينَ dedi ki sen mühlet verilenlerdensin. Haydi git yapacağını yap bakalım, ne yapacaksın? Şeytan dedi ki ya Rabbi قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي لَا قُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ yemin olsun ki ya Rabbi yemin olsun ki beni saptırdığın şeye yemin olsun ki ben insan yüzünden cennetinden kovdun. Cennetten beni aşağıya indirdin. Yemin olsun ki ya Rabbi senin sırat-ı müstakim üzerinde oturacağım. Senin doğru yolun üzerinde oturacağım. Ve onların büyük bir çoğunluğunu ve la tecid ekserahum şakirin. Onların büyük bir çoğunluğunu sen sana şükredenlerden bulamayacaksın. Onların büyük çoğunluğunu fıskı fücur içerisinde yaşar bulacaksın. Onların büyük çoğunluğunu günahkar bulacaksın ya Rabbi. قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي لَا قُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنْ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَاَنْ اَيْمَانِهِمْ وَاَنْ شَمَائِلِهِمْ. Sonra ya Rabbi onların sağlarından geleceğim, sollarından geleceğim. Onların önlerinden, arkalarından geleceğim. Onları saptırmak için her taraftan, dört taraftan saldıracağım ya Rabbi. Yemin olsun ki ya Rabbi, yemin olsun ki onları dört yönden saldıracağım. Min beyne eydihim ve min halfihim. Önlerinden ve arkalarından geleceğim ya Rabbi. Eğer buralardan geldiğim halde onları saptıramazsam. Ve an eymanihim ve an şemailihim. Sağlarından ve sollarından geleceğim ya Rabbi. Ve la tecudu ekserahum şakirin. Ve o zaman sen onların büyük çoğunluğunu şükredenlerden bulamayacaksın. Yemin olsun ya Rabbi böyle yapacağım. قَلَ فَحْرُجْ مَزْعُومًا مَذْخُورًا. Allah dedi ki defol oradan. İn cennetten kovulmuş olarak ve aşağılanmış olarak sen ve seninle beraber olanlara لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمْ. Vallahi sen ve seninle beraber olanlara hepsini cehenneme dolduracağım. Kim seninle beraber olursa لَمَنْ تَبِعَكَمْ. Sen kim sana tabi olursa sen ve sana tabi olanların hepsini cehenneme dolduracağım. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şeytanın neden insan düşmanı olduğunu anlatıyor. Ve neden şeytanın insanla uğraştığını anlatıyor. İnsanın şeytanlaşmaması gerektiğini anlatıyor. Şeytanın ahlakını anlatıyor. Şeytanın ahlakı, Kur'an'ın ahlakı olduğu gibi, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakı olduğu gibi, şeytanın ahlakı da var. Muhammed ümmetinin ahlakı olduğu gibi, Musa'nın ümmetinin ahlakı da var. İsrailoğullarının ahlakı var. İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetinin ahlakı var. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin ahlakı var. Ey Ayşe, ey anamız, ey müminlerin annesi, Allah Resulü'nün ahlakı nasıl diye sorduğu zaman birisi demişti ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz dediler. Dedi işte aynısıdır. Kur'an'ı okuyorsanız Kur'an'ın ahlakı Allah Resulü'nün ahlakıydı. Kur'an'ın ahlakı neyse, Allah nasılsa, Kur'an'ın ahlakı Allah'ın ahlakı yani. Allah nasılsa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de aynen öyleydi. Allah öfkelidir bazen kafirlere karşı. Allah şeytana karşı öfkelidir. İnne şeytane lekum adûn. Şeytan size karşı düşmandır. Fettehizuhu adûvve. Onu siz düşman olarak kabul ediniz. Allah şeytanın düşmanıdır. Allah kafirlerin düşmanıdır. Onları düşman kabul ediniz. Allah'ın ahlakı, Allah'ın düşmanlarını düşman kabul etmektir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak isteyenler, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak isteyen, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmak isteyen, Hazreti Muhammed'in ahlakıyla ahlaklanmak isteyenler, onun düşman oldukları düşman olmak zorundadır. Onu sevdiğini sevmek zorundadır. Nasıl ki Kur'an'ın ahlakı varsa, nasıl ki salihlerin ahlakı varsa, nasıl ki sıddıkların ahlakı varsa, aynı şekilde şeytanın da bir ahlakı var. İşte Kur'an şeytanın ahlakından bahsediyor. Şeytanın ahlakı Allah'ın kendisini yarattığını kabul ettikten sonra, ya Rabbi sen beni yarattın dedikten sonra, fakat daha sonra ya Rabbi sen beni ateşten yarattın demek suretiyle meseleyi madde planına indirmiştin. Halbuki bir mahlukun başka bir mahluktan üstün olması, onun başka bir şekilde yaratılmış olmasıyla alakası yoktur. Allah'ın üstün kılmasıyla alakası vardır. Bir insan bir insandan üstün olabilir. Bir peygamber bir peygamberden üstün olabilir. Tilke rusulü faddan nebâda humalâbâ. Bazı peygamberleri üstün kıldı. Halbuki hepsi topraktan yaratılmıştı. Hepsi et ve kemikten ibarettir. Ama biz üstün kıldık diyor Kur'an-ı Kerim. Biz üstün kılmışsak üstündür. Biz üstün kılmışsak üstündür. Biz üstün kılmışsak üstündür. Mesele benim üstün kılmam meselesidir. Mesele benim talimat vermem meselesidir. Mesele ben Allah isem, ben alemler Rabbi isem, ben üstün demişsem üstündür meselesidir. Mesele senin topraktan yaratılman, öbür ateşten yaratılması meselesi değildir. Meseleyi madde binanına indirdim. Meseleyi aynı bugünkü maddeciler gibi, materyalistler gibi madde binanına indirdim. Ben ateşten, o topraktan dedi. Halbuki mesele madde meselesi değildi. Mesele Allah'ın üstün kılması meselesiydi. Ve bir de şeytan öyle bir adeta Allah'a kandırmaya çalıştı. Adeta Allah'ı kandırmaya. Halbuki Allah ki onun kalbine geçenleri bilmekteydi. Halbuki Allah ki onu yaratmadan evvel bile onun kalbinden içecek olan şeyleri bilmekteydi. Ya Rabbi, Ya Rabbi sen beni yarattın. Sen beni ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Meseleyi bilimsel şekilde açıklamaya çalışıyordu. Bugünkü bilim adamlarının bazılarının yaptığı gibi meseleyi bilim noktasına indiriyordu. Meseleyi sanki Allah'tan daha iyi biliyormuş. Sanki Allah azze ve celle ilim sahibi değilmiş. Sanki Allah onun bilmine vakıf değilmiş. Sanki onun ilmine vakıf değilmiş de sanki Allah'tan daha iyi biliyormuşçasına bilimsel açıklamalar adı altında Allah'ın talimatlarına karşı gelenler şeytan ahlakıyla ahlaklanmışlardır. Bilimsel açıklamalar adı altında bugünkü bilimin ulaşmış olduğu noktayı göstererek, bugün ulaşmış olduğumuz noktaya göre şöyle şöyle olması gerekir diyerek, gerek psikolojik izahlarla, sosyolojik izahlarla, tıbbi izahlarla veya siyasi izahlarla, her bir izahlarına bilimsel kılıfını geçirmek suretiyle, tıpkı şeytanın yaptığı gibi, Ya Rabbi sen beni ateşten demek suretiyle, yani ateş üstündür Ya Rabbi bilmiyor musun dercesine adeta, tıpkı Allah'a akıl verircesine, Ya Rabbi ben ateşten o topraktan diyerek, ve meseleyi bilimsel açıklamaya çalışmış aklı sıra. Halbuki Allah fakruc minha demiş, defol oradan, çık oradan, sana layık değil, senin ahlakın benim cennetlik mahlukların ahlakına benzemiyor. Sen meseleyi, her meseleyi, benim talimatım olduğu meselelerde bile sen meseleyi akıl planına indirmeye çalışıyorsun. Halbuki ben üstün dersem üstün olur, aşağı dersem aşağı olur. Maddenizin önemi yoktur. Benim için mana önemlidir. Ben senin için inni câilun fil ardı halife dememiştim. Ben sana kendi ruhumdan üflemedim. Ben yeryüzünde halife yaratacağım dediğim zaman ben Adem'i yarattım. Ben o zaman şeytan seni yaratmadım. Ben halife olarak onu seçtim. Benim halife olarak seçtiğim, halife olarak seçmediğimden üstündür. Ben üstün demişsem üstündür. Ben doğru demişsem doğrudur. Ben yanlış dersem yanlış olur. Sen benden daha mı iyi biliyorsun? Ben inni ce'alun fil ardı halife. Ben ona halifem dedim. Ben ona yeryüzündeki vekilim dedim. Ben sana vekilim demedim. Ben ona kendi ruhumdan üfledim. Ben sana kendi ruhumdan üflemedim. Benim üstün dediğim üstündür. Benim halife dediğim halifedir. Senin meseleyi bilimsel manada açıklamana gerek yoktur. Sana o aklı veren ben, seni yaratan ben, ben senden daha bilme, daha ilme, ilim sahibiyim. Ben alimun hakimim ya sen nesin? Sen mahluksun. Benim koymuş olduğum kanunlara sen kendi aklınca, kendi bilimsel izahlarınca karşı koyabileceğini mi sanıyorsun? Ben hırsızın elini kesin demişsem, sen bu çağa uymaz mı diyeceksin? Ben sana namaz kıl dediysem, bu çağa uymaz mı diyeceksin? Ben sana oruç tut dediysem, şöyle şöyle mi diyeceksin? Ben sana her ne dersem deme hakkına sahibim. Ve sen benden daha iyi bilemezsin meseleleri. Halaktani minnar ve halaktahu mintin. Ben şeytan diyor ki, ben ateşten, onu topraktan yarattı ya Rabbi. Öyleyse nasıl olur ya Rabbi? Allah şeytanı imtihan etmişti. Çünkü imtihandan geçmeyenler hakikatte dost mudurlar, değil midirler anlaşılamaz. İmtihandan geçmeyenler hakikatte Allah'a muti' midirler, şakî midirler anlaşılamaz. İmtihandan geçmeyenler cesur mudurlar, korkak mudurlar anlaşılamaz. İmtihandan geçmeyenler cimri midirler, cömert midirler anlaşılamaz. İmtihandan geçmeyenlerin ne olduğu belli olamaz. O yüzden Allah insan ile onu imtihan etti ve onun cehennemlik olmasının sebebi insan oldu. Ama Allah adildir. Adil olan Allah aynı şekilde bu sefer imtihanı tersine çevirdi. Ve bu sefer insanı cinle imtihan etti, şeytanla imtihan etti. Ey şeytan, ben adilim dedi. Ben seni insanla imtihan ettim. Senin cehennemlik olmanın sebebi insan oldu. Fakat ben aynı şekilde bu sefer imtihanı tersine çevirip seninle insanoğlunu imtihan edeceğim. O zaman bakacaksın, göreceksin. İnsanların içerisinden senin gibi olanlar, benim emrime karşı gelenlerle karşı gelmeyenlerin farkını göreceksin. Benim kulum Adem ve onun neslinin nasıl olduğunu göreceksin. Sen ateşin topraktan üstün olduğunu söylemiştin. Onu ima etmiştin. Halbuki göreceksin. Toprak müslüm, ateş müslüm. Ateş bana karşı geldi. Ama toprak ona itaat edecek. Tıpkı fıtratındaki yumuşaklık gibi, toprağın yumuşak olması gibi benim emrime karşı yumuşak davranacak. Benim emrime karşı gelmeyecek. Göreceksin. İnsan hata edecek ama senin hata ettiğin gibi etmeyecek. İnsan hata edecek ama senin gibi hata ettikten sonra ısrar etmeyecek hatasında. Onların içerisinde öyleleri olacak ki hata ettikten sonra tövbe edecek. Ama sen tövbe etmedin, tövbe etmiyorsun. فَتَلَقَّ اَعْدَمْ مِنْ رَبِّهِ Adem Rabbinden bazı kelimeler almıştı. Şeytan Adem'i kandırdıktan sonra ''Ya Rabbi bana müsaade et, اَنْزِرْنِي لَيَوْمِ يُمْ عَصُونَ'' dedikten sonra Allah kendisine müsaade etmiş. Ve şeytan Adem'le uğraşmaya başlamış. Adem'e gelmiş, demişti ki ''Ey Adem, şu ağaçtan yemeyin'' dedi size Allah. Neden biliyor musun? Neden? Adem bilmiyordu. Adem cennette yaşıyordu ama bilmiyordu, tecrübesizdi. Şeytanla tecrübe edilmemişti. İmtihandan geçmemişti, bilmiyordu. İmtihandan geçmeyenler her ne kadar bilgi verirseniz verin. Allah ona dediği halde, ey Adem, bu şeytan senin düşmanındır. اَلَمْ يَقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُ Ben size, bu şeytan size düşmandır demedim ey Adem ile Havva. Ben size bilgi vermemiş miydim? Ben size bilgi verdiğim halde neden ona itaat ettiniz? Allah Adem'e bilgi verdiği halde. Fakat demek ki mesele sadece bilmekle hallolmuyor. Demek ki illa insanın başına bazı musibetlerin gelmesi gerekiyor. Keşke insan bilgi sahibi olmakla, hata yapmaktan kurtulabilseydi. Keşke insan tecrübe sahibi olmadan, başına bazı musibetler gelmeden, keşke insan yalnız bilmek suretiyle kendisini hatalardan koruyabilseydi. Fakat babamız Adem'den belli ki, insan demek ki yalnız bilmekle, demek yalnız bir insandan bilgi almakla, demek yalnız kitap okumakla hatalardan kendisini koruyamayacak. İlla başına bazı musibetler gelecek, illa bazı tokatlar yiyecek, ondan sonra meseleyi anlayabilecek. Ben size dememiş miydim? Bu şeytan sizin düşmanınızdır. Şeytan Adem'e gelmiş demişti ki, ey Adem, neden Allah size bu meyveden yemeyi haram kıldı biliyor musunuz? Adem bilmiyordu. Dedi ki, sizin ebedi olmamanız için her kim bu ağaçtan yerse, bu ağacın meyvasından yerse, o meyvanın ne olduğu üzerinde değişik rivayetler vardır. Mesele o meyvanın ne olduğu meselesi değildir. Gerekseydi Kur'an-ı Kerim bize o bilgiyi verirdi. Gerekmediği için vermedi. Onun için onun ne olduğu üzerinde durmaya da gerek yoktur. O meyveden yemenizi niye haram kıldı biliyor musunuz? Ebedi olmamanız için ya da iki melek olmamanız için eğer o ağaçtan, onun meyvasından yerseniz melek olacaksınız ve ebedi olacaksınız. Ve bunun üzerine yemin de etmişti. Ve vallahi dedi kasemehume. O ikisi de yemin etti. Vallahi, billahi yemin olsun ki ben cennetteyim ey Adem, görüyorsun. Allah Adem'i kandırsın diye, yeryüzüne indirsin diye, Adem ve onun nesli imtihan olsun diye şeytanın cennete girmesine müsaade etmiştir. Ben cennetteyim ey Adem, görüyorsun. Ve cennette Allah'ın cennetinde yemin ediyorum. Allah adıyla yemin ediyorum. Ben size nasihat edenlerdenim demişti. Bunun üzerine Adem kanmış ve aldanmıştı. Ve o meyveden yediği zaman üstü açılmış, avret mahalli ortaya çıkmıştı. Ve Allah kendisini bu suçu üzerine dünyaya indirmişti. Zaten dünyaya indireceğini Allah Azze ve Celle daha evvelden biliyordu. Ve o yüzden inni cailun fil ardı halife demişti de inni cailun fil cenneti halife dememişti. Ben yeryüzünde halife yaratacağım demişti de cennette halife yaratacağım dememişti. Zaten onun yeryüzüne indireceği daha evvelden belliydi. Adem'e demişti ki Allah وَقُلْنَا يَا اَدَمُ اسْكُنَا تَرَزَوْزُكُ Ey Adem, sen ve zevcen burada yaşayınız. Cennette yaşayınız. لَا تَقْرَبَ هَذِي شَجَرَ Fakat şu ağaca yaklaşmayınız. Eğer yaklaşırsanız فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ O zaman zalimlerden olursunuz. Fakat Adem'i kandırmıştı şeytan. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ مَا كَانَ ف۪ي Şeytan onları oradan kaydırdı. Bir kıraata göre فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا Onların ayaklarını kaydırdı ve oradan çıkarttı. Ve onlara onların cennetten kovulmasına sebep oldu. Biz de dedik ki وَقُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ Yeryüzüne inin haydi. Haydi artık sizin cennette kalmanıza gerek kalmadı. İmtihanı kaybettiniz. Haydi yeryüzüne ininiz. Orada bir müddet, size bir müddet kalmanız için mühlet verilmiştir. وَقُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَّعُمْ اِلَح۪ينَ Sizin için orada bir müstakar var. Belli bir zamana kadar yaşamak var. Belli bir hile kadar, belli bir süreye kadar oradan istifade etmek var. Orada karar kılacaksınız. Sizin mekanınız orası olacaktır. Fakat Adem şeytanın yaptığını yapmadı. Şeytan hata etti. لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Secde edenlerden olmadı ama daha sonra hatasından eğer vazgeçseydi, eğer hatasından dönseydi, فَحْبِقْ مِنْهَا dedikten sonra Kur'an-ı Kerim فَحْرُشْ daha dememişken in oradan dedikten sonra daha defol çık oradan فَحْرُشْ مِنْهَا مَزْعُمَنْ مَدْهُورَ demeden oradan aşağılanmış olarak kovulmuş olarak çık defol demeden evvel yalnız daha in dediği sırada şeytan hatasını anlayıp da Ya Rabbi tövbe ediyorum Ya Rabbi Ya Rabbi hata ettim Ya Rabbi secde etmem lazımdı Ya Rabbi hata ettim Ya Rabbi ben affet deseydi fahruş emri gelmeyecekti kendisine defol oradan çık demeyecekti ama Adem işte toprak gibi tevazu sahibi emre muhalefetinden ötürü pişmanlık duydu ve Ya Rabbi dedi tövbe ediyorum fetâbe aleyh fetelakta Adem min Rabbihi kelimâtin fetâbe aleyh Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı tövbe edeceği nasıl tövbe etmesi gerektiğini Adem bilmiyordu. İlk insan, ilk hata nasıl tövbe etmesi gerektiğini bilmediğinden dolayı Allah Azze ve Celle kendisine ilham etmek suretiyle nasıl tövbe edeceğini kendisine gösterdi. فَتَوْبَ عَلَيْهِ وَاُنْ tövbesini kabul etti. Tövbe edersen Allah tövbeni kabul edecekti. Ama tövbe etmedin. İşte gerçekte şeytanın sözünün doğru olmadığının delili işte buydu. Adem tövbe etmişti, hata etmişti ama tövbe etmişti. Halbuki şeytan hata etti ama tövbe etmedi. Hatta şöyle bir rivayet geçer. Şeytan Musa Aleyhisselam'a demiş ki, Ya Musa sen Allah'ın büyük peygamberlerindensin. Rabbine yalvar da beni affetsin. Musa Aleyhisselam Allah'a yalvardı. Dedi ki Ya Rabbi şeytan tövbe istiğfar ediyor. Allah bildiği halde onun böyle konuştuğunu dedi ki ey Musa ona de ki ben ona Adem'e secde et demiştim. Adem'e yani yalnız Adem'e değil Adem'in şahsında insan olduğuna insanı Allah bütün mahlukattan üstün kılmak istedi. Bütün mahlukattan üstün kıldı ona bir şeref verdi. Ne kadar acıdır ki Allah melekleri bile insana secde ettirdiği halde insan ne kadar büyük nankörlük yaptı, Allah'ın emirlerine karşı geldi. Melekleri bile sana secde ettiren Allah'a karşı bu kadar nankörlük olamaz. Olmamalıydı. Ama bazı insanlar şeytandan da daha büyük nankörlük yaptılar. Çünkü şeytanı Allah Adem'e secde ettirmişti. Ama insanı yalnız Allah kendisine secde ettirdi. Meleklere secde ettirmedi. Cinlere secde ettirmedi. Hiçbir şeye secde ettirmedi. Sadece kendisine secde ettirdi. Allah şeytandan daha kolay bir imtihana soktu insanoğlunu. Şeytan Adem'e secde etmekle imtihan oldu ama insan sadece Allah'a secde etmekle imtihan oluyor. Ve insan Allah'ın kendisine meleklerin bile secde ettirdiği bir mahluk olduğunu düşünüp meseleyi anlaması ve yalnız ben Rabbim kendisine secde ettiriyor. Öyleyse Rabbim ne kadar büyüktür. Rabbim beni isteseydi Cebrail'e secde ettirirdi. Rabbim beni isteseydi İsrail'e secde ettirirdi. Rabbim beni isteseydi Azrail'e secde ettirirdi. Ama Rabbim beni hepsinden üstün kıldı. Cebrail'in bile kaldığı yerde benim peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa Rabbi ile görüşmek için Miraç'ta o Sidretül Müntehayı bile geçti, Cebrail'i bile geçti. Meseleyi anlaması lazımdı. Anlamadı. Batı felsefesi insanlara insan olduğunu unutturdu. İnsan daha kolay bir imtihandan geçtiği halde meseleyi anlamadı. Şeytan meseleyi çok sonraları anlamak istedi. Musa Aleyhisselam zamanında dedi ki ey Musa Rabbine yalvar beni Allah affetsin. Musa Aleyhisselam ya Rabbi dedi şeytan böyle söylüyor. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle dedi ki ey Musa ben ona Adem'e secde ettirmiştim secde etmedin. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Şimdi tekrar gitsin Adem'e secde etsin. Adem'in kabrine secde etsin. Onu affedeceğim. Allah kendi merhametini göstermek ve iblisin de asla secde etmeyecek bir varlık olduğunu göstermek istiyordu. İblis demişti ki ya Musa nasıl olur? Ya Musa nasıl olur? Ben Adem'e hayattayken bile secde etmemişken şimdi onun kabrine mi secde edeceğim? Nasıl olur ya Musa? Ben bunu yapamam demişti. Bazen sorarlar, kısa bir dünya hayatına karşılık ebedi bir cehennem nasıl olur? İşte böyle olur. Eğer Allah şeytana ebedi bir hayat verse, bakınız Adem Aleyhisselam'dan, Adem'in belki cennetteki hayatından, ki kaç bin sene, kaç milyon sene kalmış cennette bilmiyoruz. Ne kadar kalmış bilmiyoruz. O kadar süre geçmiş aradan, ta Musa Aleyhisselam'a kadar gelmiş ve Musa Aleyhisselam zamanında bile Allah kendisine Adem'e secde et dediği halde secde etmeyeceğini söylüyor. Demek ki Allah ona 1 milyon sene daha hayat verse, demek Allah ona 100 milyar yıl daha hayat verse gene aynı şekilde şeytan olarak kalacak demektir. İşte demek ki 60 yıllık bir ömre karşılık nasıl olur da ebedi bir cehennem, bu adil midir, bu adalet midir, adalet böyle olur mu? Evet olur. Çünkü 60 yıllık hayat bir ambar buğdayı misali bir avuçtur derler. 100 milyar yıllık bir hayatın misali, örneği, numunesi 60 yıllık hayattır. 15-20 yıllık hayattır. Eğer bir insan 50-60 yıl yaşadığı halde Rabbine secde etmemiş, Rabbine kulluk yapmamış, Rabbine küfranı nimetler bulunmuş, kafir olmuş, eğer siz bu insana 100 milyar, 100 trilyon, 100 katrilyon sen hayat verseydiniz, gene bu insan aynen öyle yaşayacaktı. İşte bu şeytanın konuşmasından anlaşılmaktadır. Nasıl olur ya Musa? Ben onun hayattayken canlısına bile secde etmedim. Nasıl kendisine secde edeceğim ya Musa? La'nehullah. Allah ona lanet etsin. Şeytan demişti ki ya Rabbi vele udillennahum vele amurannahum fele yubettikunne azane l'en'am. Ya Rabbi ben insanoğlunu saptıracağım. Ve ya Rabbi ona bir takım vesveseler, kuruntular vereceğim. ولآمرنهم بلغوا جلا onları saptıracağım ve onlara vesveseler, kuruntular vereceğim. Ve le'emurennahum ve onlara emredeceğim de ya Rabbi. Feleyübettikunne azamel en'am. Hayvanların kulaklarını yaracaklar ya Rabbi. Feleyugayyirunne halkallah. Ve Allah'ın halkını, yaratışını değiştirecekler ya Rabbi. Allah'ın insanın yarattığı şeklini bozacaklar. Gerek kadının erkeğe benzemesi suretiyle, gerek erkeğin kadına benzemesi suretiyle, gerekse elini, ayağını, burnunu, gözünü değiştirmek suretiyle, çeşitli şekillerde, hayvanları değiştirmek suretiyle, genetikle uğraşmak suretiyle, insanlar ve hayvanlar üzerinde değişik denemeler yapmak suretiyle, insanın senin yarattığı şeklini değiştirecekler. İnsanı sen nasıl yaratıyorsun ya Rabbi? Bir erkek ve bir dişiden yaratıyorsun. Ben onlara öyle vesveseler vereceğim ki, erkeksiz insan yaratmanın, insanı bir kadını hamile bırakmanın yollarını arayacaklar. Bunun peşinden koşacaklar. İnsanı, erkek olan insanı kadınlaştıracaklar. Kadını erkekleştirecekler. فَلَيُغَيْرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Her türlü şekilde değiştirecekler. Ben onlara öyle taraflardan geleceğim ki, önlerinden ve arkalarından geleceğim. Sağlarından ve sollarından geleceğim. Dört taraftan saldıracağım. Ve onların, sen onların içerisinde çok az insanı şükredici olarak bulacaksın ya Rabbi. وَلَا تَجِدْ اَكْسَلَهُمْ شَاكِرِينَ Bulamayacaksın. Şeytan bunu nereden biliyordu? İnsanların ekseriyetinin böyle olacağını şeytan nereden biliyordu? Belki Allah'ın kendisine bildirmesinden biliyordu. Belki meleklerin bildiği gibi biliyordu. اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِقُ دِمَا demişti melekler. Ya Rabbi kan dökecek bir varlık mı yaratmak istiyorsun? Fitne fesat çıkaracak bir varlık mı yaratmak istiyorsun? Allah'ın kendilerine vermiş olduğu malumata dayanarak da böyle konuştukları gibi meleklerin. Aynı şekilde şeytana da belki böyle bir malumat verilmiş. Ve ondan dolayı وَلَا تَجْعَلُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ demişlerdi. Sen onların büyük çoğunluğunu şükredici bulamayacaksın ya Rabbi. Evet, dediği gibi de oldu. Evet, bir hadiste bildirdiği üzere Allah kıyamet gününde Adem Aleyhisselam'a diyecek ki, ey Adem, kendi neslinden cehennemlik olanları ayır. Ya Rabbi diyecek, ben nereden bileyim kim cehennemliktir? Ya Rabbi, ben ne bileyim insanların kaç tabası cehennemliktir? Allah buyuracak ki, ey Adem, senin neslinden bin kişiden bir kişi hariç hepsi cehennemliktirler. وَلَا تَجِدْ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ Evet, onların sen çoğunu şükredici bulamayacaksın. Sen, evet, onların içerisinde birçok kulları saptıracaksın ama benim öyle kullarım var ki sen onlara tesir edemeyeceksin. Evet, benim öyle kullarım var ki, benim öyle salih kullarım var ki onlara senin gücün yetmeyecek. Ve gerçekten şeytanın insan üzerinde hiçbir fonksiyonu olmadığını, insanın hakikatte kendi nefsine uyduğunu, İnsanın gerçekte şeytana değil, şeytanın emretmiş olduğu şey insan hoşuna gittiğinden dolayı insanın aslında kendi nefsine uyduğunu Kur'an-ı Kerim birçok yerde şeytanın lisanıyla anlatmaktadır. Ve kâle karîmuhu cehennemlik olanların içerisinden arkadaşı yani şeytanı olan yani o cehennemlik olanın arkadaşı yani şeytan diyecek ki mâ etgaytuhu ya Rabbi mâ etgaytuhu ben onları azdırmadım ya Rabbi. Ben o insanı azdırmadım. وَلَكِنْ كَانَ ف۪ي دَلَالٍ بَع۪يۜ O kendisi bizzat, kendi isteğiyle sapıklık içerisindeydi. Çok uzak bir sapıklık içerisinde yaşıyordu. Benim ona tavsiye etmiş olduğum şeyler hakikatte onun işine geldiği için öyle davranıyordu ya Rabbi. Ben onu saptırmadım ya Rabbi. Allah onun sözünü reddetmedi. Yalan söylüyorsun demedi. Yalnız لَا تَقْتَسِمُ لَدَيْهِ buyurdu. Benim yanımda tartışma yok. Benim huzurumda tartışılmaz. Büyüklerin olduğu yere tartışma yapmazlar. Yapılmaz dedi. La tahtesumu yedeyi. Benim olduğum yere tartışma yapamazsınız. Ben size hem sana hem insanoğluna daha evvel peygamberler gönderdim. Peygamberimiz insanlara da cinlere de göndermiştir. Ben hem sana hem cinlere hem insanlara ben peygamberler gönderdim. Ben size daha evvel vaidimi göndermiştim. tehdidimi göndermiştim. Şöyle yaparsanız şöyle olursunuz demiştim. Halbuki siz bunları anlamak istemediniz. مَا اَدْغَيْتُهُ ifadesinden, ya Rabbi ben kandırmadım demesinden anlaşılıyor ki gerçekte şeytanın insan üzerinde hakikatte bir gücü, bir tesiri yoktur. Çünkü şeytanın bu ifadesini Kur'an-ı Kerim reddetmemiştir. Allah Azze ve Celle reddetmemiştir. Her ikisini de cehenneme atmak suretiyle eğer insanın cehennemlik olmasında ve günahkar olmasında bütün suç şeytanın olmuş olsaydı o takdirde şeytan günahkar ve insan masum olmalı ve insan cennete girmeliydi. Halbuki Kur'an bunu böyle olmadığını açıklamak suretiyle gerçekte insanın da suçlu olduğunu bildirmektedir. Ben onlara önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim. Önlerinden geleceğimden maksat nedir? Arkalarından geleceğimden maksat nedir? Yani ben onlara ahiret hakkında onlara şüpheler vereceğim. Önlerindeki hakkında onlara şüpheler vereceğim. Onların önlerinde ahiret var. Ben onlara ahiret hakkında şüpheler vereceğim. Ben onlara arkalarından geleceğim. Yani ben onlara dünya sevgisi vereceğim. Daima onları dünya için teşvik edeceğim. Ben onlara sağ taraflarından, sol taraflarından geleceğim. Sol taraftan gelmek, yani onları günaha teşvik etmek, onları haramlara teşvik etmek, onları farzlardan uzak tutmak. Ama şeytanın en tehlikeli geliş şekli var ki, o da şeytanın sağ taraftan yaklaşmasıdır. Önden ve arkadan yaklaşamadığı insanlara, ahireti inkar ettiremediği, dünyaya meylettiremediği, günahlara daldıramadığı, önden ve arkadan ve soldan yaklaşamadığı insanlara sağ taraflarından gelir ve onları ibadetlerle aldatmaya çalışır. Siz buraya gelecekseniz, bugün buraya gelmeye niyetiniz varsa, Kur'an'dan bir şeyler duymaya niyet ettiğiniz zaman şeytan gelir der ki size, otur evinde namaz kıl, Kur'an oku. Siz namaz kılmaya, Kur'an okumaya başladığınız zaman İki dakika sonra size der ki, yeter artık bırak da biraz televizyon seyret. Biraz evvel sağdan yaklaşmıştın, şimdi soldan yaklaştın. Soldan yaklaşamadı kimseye, sağdan yaklaştı. Ama sağdan yaklaştıktan sonra, onu başardıktan sonra, onu evinde oturttuktan sonra, ona hayır namaz kıl dedikten sonra, şeytan namaz kıl der mi? Eğer şeytan sen nafile namaz kılacaksan, ve sen eğer nafile namaz kılmadığın takdirde Kur'an'dan bir şeyler öğreneceksen, Müslümanların bir araya toplanması, Allah'ı zikreden, Allah'a anan milletler, toplulukların arasına gireceksen ve onların arasına girdiğin zaman meseleleri anlayacak, dünyada neler oluyor bitiyor anlayacak, şeytanı ve şeytanın askerlerini anlayacak, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetinin olması gerektiğini anlayacaksan, şeytan için bu daha tehlikeli olduğundan dolayı, daha tehlikeli olan şeydense, daha az tehlikeli olan şeyi yapmayı tavsiye eder, namaz kıl der evden. Rabbini tesbih et der, zikret der, hatta kitap oku bile der, fakat onları yapmaya başladığın zaman da artık yeter der, artık istirahat et der, artık biraz televizyon seyret der. Ve şu anda artık soldan yaklaşmaya başlamıştır. Onlara her taraftan geleceğim manasında da olabilir. Şeytanın dört taraftan yaklaşmasının manası üzerinde ulema ihtilaf etmiştir. Fakat her taraftan yaklaşacağım manasından olması ihtimali daha kuvvetlidir. Ben onlara her yönden geleceğim. Bir yönden gelemezsem, eğer ben bir insanı bir taraftan kandıramazsam, diğer taraftan kandıracağım ya Rabbi. Eğer ben bir insanı müzik yoluyla kandıramazsam, o zaman spor yoluyla kandıracağım. Sporla kandıramazsam başka bir şey bulacağım. Ama mutlaka kandıracağım. Ama sen, benim bazı kullarım var ki onlara gücün yetmeyecek. Benim bazı kullarım var ki sen onları kandıramayacaksın. Benim bazı kullarım var ki onlar iradeleri kuvvetli olacak. Sen onlara harama bak dediğin zaman onlar bakmayacak. Sen onlara rüşvet ye dediğin zaman onlar yemeyecek. Sen onlara şöyle şöyle yap dediğin zaman onlar iradeleriyle savaş verecek ve yükselecekler. Onlar senin gibi kibirli olmayacaklar. Onlar benim talimatlarıma karşı gelmeyecekler. Onlar toprak gibi yumuşak olacaklar. Onlar ateş gibi gururlu, kibirli olmayacaklar. Onlar kendilerini yakmayacaklar. Onların içinden benim öyle kullarım da olacak. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şeytan, iblis, şeytanların reisi olan iblis, babaannelerini dünyanın her tarafına gönderir. Yardımcılarını dünyanın her tarafına gönderir. Ve onlardan her zaman rapor alır. Ve onlardan birisini çağırır ve der ki, bugün ne gibi işler başardın, neler yaptın? O şeytan kendisine der ki, şöyle şöyle yaptım. İblis onun yaptıklarını beğenmez. Az yapmışsın der. Hiçbir şey yapmamışsın ki der. Daha sonra başka bir şeytan çağırır. Ve der ki, sen ne yaptın bugün? O der ki, ben bugün bir kadınla bir erkeğin arasını açtım. Karıyla kocanın arasını açtım. Bir zamandan beri uğraşıyordum. Bir zamandan beri uğraştım. Onları kavga ettirdim, tartıştırdım. Her gün onların arasını bozdum. Erkeği sinirlendirdim, kadını sinirlendirdim ve en sonunda bugün onların arasını açmayı başardım. فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Onlar o şeytanlardan ya da o Harut ile Marut adlı meleklerden sihri öğreniyorlar ve o sihir yoluyla şeytanlar ve şeytanlardan onları öğrenmiş olanlar karıyla kocanın arasını açmayı öğreniyorlardı. وَمَا هُمْ بِدَارُونَ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Halbuki onlar Allah'ın izin verdiği dışında hiç kimseye zarar veremezler. Evet, onlar karıyla kocanın arasını açmayı öğreniyorlardı. Sihir yoluyla veya şeytanın çalışmalarıyla karıyla kocanın arasını açıyorlardı. Neden? Çünkü karıyla kocanın arasının açılması demek, İslam toplumunda fuhuşun artması demektir. Fuhuşun artması demek, şeytanın hakimiyeti demektir. O yüzden karıyla kocanın birbirini sevmesi, karıyla kocanın birbirine muhabbet beslemesi ve birbirlerinin haklarını yerine getirmeleri İslam'ın emirlerindendir. Sıla-i Rahim'in emir olduğu gibi karı koca arasında muhabbetin olması, şeytanın oyunlarını bozması ve yeryüzünde nikahın çoğalması, zinanın azalması için Allah ve Resulü daima karı koca arasında adaleti sağlamaya çalışmış, karı koca arasının düzgün olmasını sağlamaya çalışmıştır. Şeytanın bu cevabı üzerine şeytanların reisi olan iblis, sen bugün benim yanımda büyük bir zatsın, sen bugün benim yanımda itibarlısın demiştin. Madem ki karı kocanın arasını açmayı başardın, öyleyse sen artık benim yanımda büyüksün, itibar sahibisin demiştin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın hangi yollardan geleceğini anlatmak suretiyle insanları şeytana karşı hazırlıyordu. Ancak şeytanın yeryüzündeki askerlerinin hangi yollarla yaklaştıkları şeytanın yaklaşma yolları kadar önemlidir. Peygamberimize geldiler. Urbe bin Rabia gibi Mekke'nin önde gelen insanlarından bazıları geldiler. Ve ya Muhammed dediler. Şeytanın takviğiyle sağdan yaklaşacaklar, soldan yaklaşacaklar. Önünüzden, arkanızdan yaklaşacak. Fakat nereden gelirlerse gelsinler, reddedeceksiniz, tavrınızı koyacaksınız, geri adım atmayacaksınız. Tehdit yoluyla Peygamberimizin davasını engelleyemeyeceklerini gördükleri zaman Ebu Talib'e gidip ya Ebu Talib yeğenle söyle bu davadan vazgeçsin. Aramız bozuluyor, milletimiz ikiye bölünüyor. İki din ortaya çıkardı, babalarımızın dinini terk ettiriyor. Babayla çocuğu düşman yapıyor birbirine. Söyle bu Muhammed'e dinimize uğraşmayı bıraksın. Atalarımızın dinini terk etmemizi bizden istemesin. Dediği zaman Efendimiz'i çağırmış Ebu Talib ve Efendimiz'e bunları söylediğinde ya ey yeğenim bu davayı bırak artık seni koruyamayacağım demiş. Şeytanın yaklaşma yolları. Şeytan direkt kendisi yaklaşamayınca onları göndermiş. Amcası vasıtasıyla Peygamberimizi kandırmaya çalışmıştı. Şeytan gibi olanlar, şeytanın yaklaşma yollarıyla size geleceklerdir. Sizin akrabalarınızı kullanacaklar. Sizin babanızı, annenizi kullanacaklar. Sizin akrabalarınızı kullanacaklar ve size gönderecekler. Ve söyle bu işi bıraksın diyecekler. Sizin üzerinizde sözü tesirli olan insanları gönderecekler. Söyle bu da bu işi bıraksın diyecekler. Ve siz eğer bırakırsanız, işte bu Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakı değildir. Efendimiz demişti ki, vallahi ey amca, sağ elime güneşi, sol elime ayıkla verseler, ben bu davayı bırakacak değilim. Ya bu davayı Allah galip kılar, ya da ben bu dava uğrunda ölürüm. Başka bir sefer Mutbe bir Rabi'ye gelmiş, tehdit yoluyla, amcası yoluyla bu işten olmayınca, veya ondan daha evvel çeşitli zamanların değişik teklifleriyle gelmişlerdi. Ve Peygamberimize demişti ki, ya Muhammed, senin eğer niyetin mamlük sahibi olmaksa, bu davayı ortaya koymakta kastın buysa, mamlük sahibi olmak istiyorsan, en çok mal sahibi sen yapalım, aramızda mal toplayalım, en zenginimiz sen ol. Efendimiz dinliyordu, sözünü kesmiyordu. Bir peygamber olgunluğu vardı, bir peygamber vakarı vardı. Kendisine adeta küfür etmek gibi olan bu ifadelere karşı bile, bir dava adamına bile çok ağır gelecek olan bu ifadeleri Peygamberimiz büyük bir olgunlukla dinliyordu. Sabırla dinledim. Eğer dedi burada bir Rabia, senin bu davayla niyetin buysa mal verelim. Eğer senin bu davayla niyetin en güzel kızlarla evlenmekse sen en güzel kızlarımızla evlendirelim. Yok senin bu davayla niyetin şayet reis olmaksa, başımıza kral olmaksa seni kral yapalım. Tek bu davadan vazgeç. Şeytanın yaklaşma yolları gibi. Önden yaklaşıyor, olmazsa sağdan yaklaşıyor, soldan yaklaşıyor. Her taraftan yaklaşmaya çalışıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu dinlemiş. En sonunda bitti mey Ukbe demişti. Bitti deyince şimdi sen beni dinle demiş. Ve onu Fussilet suresinin baş taraflarından ayetler okumuştu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu ayetlerde geçmiş milletlerin azabından bahsediliyordu. Geçmiş milletlerden isyan edenler, inkar edenlere nasıl azap verildiğinden bahsediliyordu. Utbe bin Rabia dinledi ve yüzü sapsarı oldu. Ve yeter ya Muhammed dedi. Yeter, daha fazla okuma. Allah kitabıyla, Allah ayetleriyle şeytanın bütün yaklaşma yollarını hepsini kapatıvermişti. Mamlük verelim, ön taraftan yaklaştı. Reis yapalım, sol taraftan yaklaştı. Sana güzel kızlarımızı verelim. Arka taraftan yaklaştı, ön taraftan yaklaştı, sol taraftan yaklaştı. Hiçbirisi olmayınca, hiçbirisi olmadı çünkü Kur'an hepsine cevap verdi. Kur'an ile meseleyi ortaya koyduğumuz zaman hiçbir şeytanın hiçbir yaklaşma yolu kalmayacak ve bütün yaklaşma yolları hepsi kapanacaktır. Enfal suresinde son olarak Enfal suresiyle ilgili Peygamberimize oynanan bir oyunu anlatmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmezden evvel Mekke'nin önde gelenleri Darül Nedve'de toplanmışlar. Onların parlamentosu mahiyetinde olan yerde toplanmışlar ve Peygamberimiz hakkında karar vermek için görüşmeler yapıyorlardı. O toplantı yerine, parlamentoya kimse giremezdi. Sadece yaşlı insanlar, bilgili insanlar ve önde gelen insanlar, zengin insanlar girebilirlerdi. Şeytan ne ciddi bir ihtiyar kılığında gelmiş, ihtiyar bir insan gibi, yaşlı, tecrübeli bir insan gibi, şeytanın bir genç olarak gelmemesi, yaşlı bir insan olarak gelmesi de enteresandır. Demek ki şeytan daima tecrübeli insanlar gibi gelecek veya şeytan daima tecrübeli insanları kullanarak gelecek. Demek ki şeytan bazen insan kılığına bile girebilecek, yoğunlaşabilecek ve bir madde gibi gözükebilecek. Ne ciddi bir ihtiyar kılığında gelmiş ve o toplantıya girmek istemişti. O toplantıya herkes almıyorlardı. Sen kimsin dediler. Dedi ki ben ne ciddi bir ihtiyarım. Çok tecrübeli bir insanım. Benim tecrübemden istifade etmenizi istiyorum. Benim bilgimle mahrum olmamanız gerekir. Bunun üzerine onlar inandılar ve onu toplantıya aldılar. Toplantıda Peygamberimize ne yapılacağı üzerinde konuşuyorlardı. Birisi kalktı dedi ki, onu hapsedelim, onu bağlayalım ve böylece onu kendi arkadaşlarından uzak tutmuş oluruz. Diğerleri itiraz ettiler. Dediler ki, hayır vallahi eğer onu hapsedecek olursak, o yine mutlaka oradan kurtulur, arkadaşları onu kurtarır veya arkadaşları daha fazla belki dava adamı olurlar, belki daha fazla çalışmaya başlarlar ve belki bu sayede onun dini daha çok şöhret olur, daha çok tanınır ve o bölgede belki duymayan kalmaz, duymayanlar da duymuş olurlar. Bunun üzerine diğer birisi dedi ki, öyleyse onu buralardan sürgün edelim. Buralardan sürgün edelim. Başka bir memlekete gönderelim. Bunun üzerine diğerler itiraz ettiler. Hatta bu itirazı şeytanın bizatihi kendisi yapmıştı. Şeytan demişti ki, hayır vallahi bu yol iyi bir yol değil. İnsan kılığına gelmiş olan iblis bu iyi bir yol değil demişti. Böyle yaparsanız o zaman onunla beraber olan diğer iman edenler hepsi beraber bir yere giderler ve orada birleşirler ve onun dili çok tatlıdır. O çok güzel şeyler söylüyor. Onun söylenmiş olduğu şeyler çok etkileyici sözlerdir. Öyleyse o insanlar etkilemeye başlar. Ve başka bir yere sürgün ederseniz bu sefer oradan gelir, sizi buradan çıkartır, kendi ülkenizden çıkartacak kadar güç toplar, ondan sonra gelir demiştim. Herkes böyle görüşler beyan ederken Ebu Cehil lanetullahi aleyh demişti ki, ben size öyle bir fikir vereceğim ki o fikirden sonra artık başka fikre ihtiyacınız kalmayacak. Nedir dediler? Dedi ki, bütün kabilelerden Mekke'de 10 tane sülale yaşıyordu. Peygamberimiz Haşimoğulları sülalesindendi. Haşimoğullarını bu toplantıya çağırmamışlardı. Çünkü Peygamberimizin kabilesiydi. Onun aşiretiydi. O yüzden onlar bu toplantıya çağrılmamıştı. Ve Ebu Cehil demişti ki, bütün aşiretlerden, bütün kabilelerden birer tane güçlü bir genç, kılıç kullanmayı iyi bilen güçlü bir genç tutalım. Bunlara güzel kılıçlar verelim. Ve hepsi beraber bir tek kişi gibi ona vursunlar, onu yatağında öldürsünler. Böylece Haşimoğulları, yani Peygamberimizin sülalesi, öldürüldüğünden ötürü bizden fidye almak zorunda kalır. Çünkü bütün aşiretlere karşı gelemez, bütün aşiretlerle savaşamaz ve bundan dolayı da bizimle barış yapmak zorunda ve vereceğimiz fidyeyi kabul etmek zorunda kalırlar, bizden intikam alamazlar. Herkes bu konu üzerinde düşünürken, şeytan, insan suretinde olan şeytan, işte dedi, vallahi bundan başka bir yol bilmiyorum. İşte vallahi şimdiye kadarki görüşlerin içerisinde en güzel görüş işte budur. Ve onları bu yolda teşvik etmişti. Ve bu şekilde karar verdiler. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُصْبِتُوكُ اَمْ يَقْتُلُوكُ اَمْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Onlar, ey Resulüm, seni tutmak, hapsetmek veya seni öldürmek veya seni sürgün etmek, vatanından çıkartmak için planlar yapıyorlar, hileler hazırlıyorlar ey Resulüm. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ Onlar tuzaklar hazırlarlarken Allah da onlara karşı tuzak hazırlıyor ey Resulüm. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Ve Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Allah Azze ve Celle Peygamberimize bunların bu konuşmalarını bildirmişti. Ey Resulüm, böyle böyle planlar var. Bu gece evinde yatma demişti Allah Azze ve Celle Cibril vasıtasıyla. Ve Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anhuyu, Allah'ın aslanı olan Ali'yi korkusuz Allah Resulü yerine kendisini feda edecek kadar Allah Resulü'nü seven Ali'yi onun kendi yerine yatırmış ve kendisinin yeşil perdesini onun üzerine, yeşil yorganı diyelim şimdiki tabirle, yeşil gürlesini onun üzerine sermiş ve Hazreti Ali onun yerine yatmış ve sabaha kadar beklemişler. Efendimizin sabaha karşı daha evinden çıkmadığını sanmışlar ve içeriye hücum etmişler Ve Hazreti Ali'yi onun yatağında gördükleri zaman şaşırmışlar. Hayır, nerede demişlerdi? Nerede Muhammed? O bilmiyorum cevabını vermişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gece onların gözlerin önünden aslında çıkmışlardan. Yasin suresini okuyarak Yasin vel Kur'an-ı Hakim inneke lemine'l murselin aleyhissiratin mustakim tenzilen azizir rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Biz onların önlerine ve arkalarına set çektik. Onlar kesinlikle göremezler ayetine kadar. Yasin suresinin başından 9 ayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları okuyarak onların üzerine üfleyerek ve elinde bir tas içerisinde toprak taşıyarak ve o toprağı onların üzerine atarak oradan çıkmış ve onlar onu görememişler ve Allah Azze ve Celle peygamberini korumuştu. Çeşitli hileler yapıyorlardı. Acaba onu sürgün mü etsek? Acaba onu hapis mi etsek? De onun çenesinden kurtulsak? Ondan kurtulsak? Yoksa insanları etkilemeye devam edecek? Aynen öyle. Aynen onların düşündüğü gibi, şeytanın sağdan soldan önden arkadan yaklaşması gibi, bugün de İslam düşmanları, İslam'ın hakimiyeti için çalışan insanlar hakkında böyle değişik planlar yapmakta, kimisi soldan yaklaşma planları yapıyor, kimisi sağdan yaklaşma planları yapıyor. Kimisi gençliği tamamen nefsine kul köle etmek için, nefsini ilah ettirmek için gece gündüz çalışıyor. 100 tane kanaldan 24 saat yayın yapıyor. Devamlı gençliği, nefsini düşünen, nefsinden başka bir şey düşünemeyen, adeta psikolojik sorunu olan insanlar durumuna getirirken bir diğer insanları din yoluyla aldatıyor. Televizyonlara her gün kendilerinin uşaklığını yapan insanları çıkartmak suretiyle, bunlara dini yanlış bir şekilde anlattırmak suretiyle, bunlara dini kafirlerle flört eden bir din şeklinde göstermek suretiyle, bunlarla öyle bir din gösteriyorlar ki, onların göstermiş olduğu din, Allah'ın dini değil, onların göstermiş olduğu din, gökyüzünde olan bir ilah, yeryüzünde hakim olmayan bir ilah, adeta bu noktaya dini indiriyor, ve Allah'ı gökyüzüne hapsediyor, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini insanlara anlatmayan bir din anlayışı, insanlara Allah'ı hakim olarak göstermeyen, ilah olarak göstermeyen bir din anlayışı veriyor ve bu şekilde soldan yaklaşamadıkları insanları, dine merakını tamamen kaldıramadıkları insanları, dinden tamamen uzaklaştıramadıkları, fuhuş yoluyla, ahlaksızlık yoluyla, bilmem ne yoluyla insanları uzaklaştıramamışlarsa, tamamen dinsiz hale getirememişlerse, hala onların kalbinde belli bir iman varsa, bu sefer onları da başka bir yolla Allah'ın dinine saptırmanın yollarını arıyor, her gün televizyonlara kendilerinin dal kavukluğunu yapacak olan insanları çıkarttırıyor, bunları din adına konuşturuyor ve kendilerince bir din anlayışı vermeye çalışıyor. Türk'ün İslam'ı, Arap'ın İslam'ı gibi tabirler yerleştirmeye çalışıyor. Arap'ın İslam'ı, Türk sanki 10 tane İslam varmış gibi. Sanki Fransız için bir İslam, Türk için bir İslam, Arap için ayrı bir İslam dini varmış gibi. Çeşit çeşit yollardan, bazen soldan bazen sağdan yaklaşmak suretiyle, çeşit çeşit yollardan yaklaşmak suretiyle görevlerini yapmaya ve kendi saltanatlarını korumaya çalışıyorlar. Kur'an'a hakim olduğumuz zaman, nasıl ki Utbe bin Rabia'nın bütün tekliflerine Peygamberimiz Kur'an'la cevap vermiş ve bütün tekliflerin hepsini talimat etmiş ve onun yüzünü sapsarı hale getirmişti. Kur'an'a hakim olduğumuz zaman, bütün oyunlara Kur'an'la cevap verdiğimiz takdirde, o zaman Kur'an'ın tesirinin tüm insanlarda meydana geldiğini göreceksiniz ve oyunların hepsinin boşa gittiğini göreceksiniz. Allah şeytanın ve şeytanın yeryüzündeki temsilcilerinin oyunlarından, soldan, sağdan, önden, arkadan yaklaşmalarından Müslümanları muhafaza eylesin. Şeytanın ahlakıyla ahlaklanmaktan bizleri muhafaza eylesin. Tekebbürden, kibirden, Allah'ın talimatlarına, emirlerine karşı gelmekten, Ya Rabbi ben üstünüm derecesine, Ya Rabbi benim bilimsel anlayışım senin talimatlarına uymuyor, benim elde etmiş olduğum ilim senin göndermiş olduğun dine uymuyor, öyleyse ben kendi dinime, kendi bilimime uyuyorum, senin dinini terk ediyorum derecesine, Allah'ın kainatında Allah'ın bir mahluku olarak Allah'tan daha iyi bildiğini iddia edercesine konuşanlardan olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Lillahi Teala Fatiha.
Siz mi iyi bilirsiniz yoksa yaradan Allah mı?
Rabbi göğe hapsedene yeri.